Herkese merhabalar. Bugün başlık olarak şunu seçtim aslında. Ne yapacağız? Ne yapacağız derken bunu çaresiz bir bakış açısıyla algılamayın lütfen. Bu değil. Amacım bu değil kesinlikle. Zaten konuşmayı dinleyince de bunun olmadığını anlayacağınızı düşünüyorum. Çok konuyu uzatmadan konuya gireyim ben aslında. Daha önce anlattığım bir hikaye vardı. Budist keşişle ilgili. Kendisinden çok bahsediyorum. Onu bir tekrar edeceğim yine. Çünkü hani belki aradan da dinleyenler olabilir. Sürekli dinleyen arkadaşlar zaten bu hikayeyi biliyorlar ama olsun. Şimdi diğer podcastlerde de söylediğim gibi, ara sıra bahsettiğim gibi daha doğrusu. Thich Nhat Hanh isimde bir Vietnamlı Zen keşişi var. Bu keşiş biraz farklı diğerlerinden. Farkı şu. O dönem, şimdi şöyle düşünelim bu arada hani daha önce söyledim yine söyleyeyim onu. Budist dediğimiz zaman tek birden bahsetmiyoruz. Budizmin de çok fazla mezhebi var. Dolayısıyla orada hani bir itici gelmesin size. Ben Budizm'e bahsettiğim zaman spesifik olarak Thich Nhat Hanh'ın anlattığı Budizm'den bahsediyorum. Ve kendisi zaten o zamanın standart olan Budizmine ki bu Zen Budizmi yine ona da biraz aykırı bir insan ve bu aykırılığı onun Vietnam'dan sürülmesine ve uzun yıllar boyunca geri dönememesine neden oluyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda ciddi manada bir yenilikçi. Hani çok radikal bir insan diyebiliriz. Ama kendisi bunu uydurmuyor. Kendisi okuduklarından anladığını gösteriyor insanlara. Ve bu kabul görmüyor. Kabul görmeme nedeni de aslında Budizmin orada bir dine evrilmesi. Ve her din gibi birileri tarafından bir şekilde kullanılmaya başlanıyor tabii. Siyasi bölümüne girmeyelim. Thich Nhat Hanh diyor ki o dönem, ya biz tapınaklarımıza oturup meditasyon yapıp duruyoruz. Ama diyor bizim öğretimiz bu değil. Biz bu insanlara yardım etmeliyiz diyor. Ve yardım ederken savaşmak adına söylemiyor bunu. Yani bu açıdan antimilitaristler, kesinlikle antimilitarist. Bütün Budistler zaten. Ama şunu diyor. Hani podcastlerimizde hep ne diyoruz? En kötü şartlar altında bile bizim iyilik yapma ihtimalimiz, yani ihtimalimiz yanlış oldu. Potansiyelimiz sürekli var. Ve Thich Nhat Hanh tam olarak bunu diyor. Diyor ki benim ellerim çalışıyor, ayaklarım çalışıyor, ağzım çalışıyor. Ben neden burada duruyorum? Ben dışarı çıkmalıyım diyor. Ama bu misyoner faaliyeti gibi değil. Yani dinimi yayacağım değil. Bakın bu çok önemli. Stoacılıkta da bu yok. Seneca'nın biraz bunu ima ettiği taraflar var. Ama o çok başka bir konu. Yani onun üstüne daha farklı bir zamanda daha ciddi konuşmak gerekiyor. Ama şu an konuştuğumuz şeylerde bunlar yok. Yani Stoacılıkta da yok. Gidip de sen zorla tebliğ edeceksin diye bir şey yok. Ne yazık ki hani günümüz dinlerinde biraz var bu. Kendi tarafına birilerini çekme. Ama ben bunu negatif olarak yorumlamıyorum. Çünkü onlar da inandıkları şey, tırnak içinde söylüyorum, doğru olduklarına inandıkları şeye çekmek istiyorlar. Ama biz hani felsefeyle ilgilenen insanlar olarak bunun olmayacağını biliyoruz. Neden olmuyor? Zorla güzellik olmuyor çünkü. Yani ve siz bir insana bir şey öğrenmek istemiyorsa öğretemiyorsunuz. Bu böyle. Ne kadar zeki olup algılama hani algı kapıları ne kadar açık falan hiç alakası yok. Öğrenmek istemiyorsa öğrenmiyor. Şimdi Thich Nhat Hanh diyor ki ben diyor hayır diyor gitmemiz lazım diyor buradan. İnsanlara yardım edeceğiz biz diyor. Ve dediğim gibi hani adamı da sınır dışı ediyorlar ondan sonra ileride. Daha doğrusu sınır dışı etmiyorlar da. Kendi ayrılmak zorunda kalıyor. Sonra da geri dönemiyor. Çünkü yasak koyuyorlar. Ama ne yapıyor biliyor musunuz Thich Nhat Hanh? Gerçekten zor durumdaki insanların hepsine yardım etmeye çalışıyor. Ve kimseyi de Budist falan yapmaya çalışmıyor bu arada. Kimseyi tapınağa çekmeye çalışmıyor. Böyle bir amacı hiç yok. Diyor ki ben yardım edebiliyorum. Yardım etmeliyim. Hatta bununla ilgili önce başka bir hikaye söyleyeyim. Ondan sonra dönelim. Bu hikayeyi ben Instagram'da bu arada yani bu anonim bir hikaye. Her yerde duyabilirsiniz. Zaten bu bahsettiğim hikayelerin bazılarını belki de duydunuz. Başka insanlar başka isimlerle duydunuz. Öyle bir olasılık da var. Çünkü kullanılıyor yani. Her neyse bir hikaye anlatılır. Bir tanesi şu. İki keşiş oturuyorlar. Boğulan bir akrep görüyor. Hemen akrebi alıp kurtarıyor eliyle. Akrep sokuyor adamı. Keşişi ve suya düşüyor geri. Sonra bir daha kurtarıyor. Yine sokuyor akrep. Yine suya düşüyor. Tam yine kurtaracakken diğer rahip diyor ki keşiş daha doğrusu. Ya sen ne yapıyorsun diyor hayvan hani seni ısırıp ısırıp duruyor. Niye böyle yapıyorsun? Niye kurtarıp duruyorsun? Onun dediği cevap hani çok net. Diyor ki benim doğam kurtarmak, onun doğası da sokmak diyor. Burada önemli olan işte aslında bu konumuz, bu hikaye daha uygun aslında bu konuya. Biz aslında burada kendi doğamızdan bahsedeceğiz bugün. Bizim doğamız ne? Yani ne yapmalıyız derken doğamıza göre hareket etmeliyiz ya biz stoacılıkta. Ne bizim doğamız? Şimdi diğer bu aklımda olmayan hikayeydi. Konuşurken aklıma geldi bu. Diğeri şuydu. Hatırlarsanız bu Thich Nhat Hanh gidiyor. Bombalanıyor işte şeyler biliyorsunuz köyler her savaşta olduğu gibi Vietnam Savaşı zamanı. Ve bu savaşla ilgili tamamen antimilitaristler dediğim gibi. Ve Atatürk'ün bir lafını ben çok seviyorum. Savaş yani bu tarz muharebeler eğer siz kendinizi savunmuyorsanız cinayettir yani. Ve orada da cinayet işleniyor. Ve bunun asker ya da sivil olması bence hiç önemli değil. Fark etmiyor yani. İkisi de can. İkisi de aynı değerde önemli. Her neyse, çocukların evleri bombalanıyor, köyler yıkılıyor falan. Bu adamlar o köyleri yeniden inşa ediyorlar. Yani rahipler toplanıyor, keşişler. Demek istediğim oydu. Elleri çalışıyor, ayakları çalışıyor. İnsanlara güzel sözler söyleyebilecekleri ağız çalışıyor. Ve bunu çalıştırıyorlar. Gidip o çocukların köylerini, insanların köylerini yeniden yapıyorlar. En azından sivillerin. Gidip asker kışlaları yapmıyorlar yani. Bir bomba daha geliyor. Gene yıkılıyor. Pes etmiyorlar. Yine inşa ediyorlar. Bir kere daha yıkılıyor. Ve ondan sonra bir kere hatta yanında keşiş işte Thich Nhat Hanh'a söylemiş. Ne yapacağız biz falan diye. Bakmış Thich Nhat Hanh şöyle bir. Demiş ki ne demek ne yapacağız? Yine inşa edeceğiz. Çünkü aynı akrebin doğası neyse. Hani o savaşçıların doğası diyelim şuna. O an, şu an. Bizim doğamız da bu. Biz yardım edebiliyor muyuz şu an? Evet edebiliyoruz. Nasıl edebiliyoruz? Bu şekilde. O zaman bu şekilde etmeye devam edeceğiz. Şimdi ben buna gerçekten inanıyorum bu arada. Ve stoacılar da söyledikleri şeylere inanıyor arkadaşlar. Yani stoacı metinleri okuduğunuzda bazı şeyler sert geliyor olabilir. Ama özellikle Epiktetos adına söylüyorum. Epiktetos bunlara gerçekten inanmış. Ve bunlara siz eğer gerçekten, yani biz daha doğrusu, tam olarak inanmadan uygulamaya kalkarsak olmuyor. Birkaç podcast önce bundan bahsetmiştim aslında. Poz keserek olmuyor. Kendimizi zorlayarak olmuyor. Stoacı gibi görünelim olmuyor. Kendimizi kandırıyoruz en başta ki zaten kendimize filozof olmalıyız biz, başkasına falan değil. Bunlar inanıyorlar ve inanmak için de kafa yormak gerekiyor. Şimdi Epiktetos'un bir lafı var Enkeridyon'da. Bunu okumak istiyorum yani. Yani eksik söylemeyeyim diye. Sonra da bunun üstüne birazcık yorum yapalım. Epiktetos diyor ki, bir oyundaki aktör olduğunu hatırla. Karakterini oyunu yazan belirlemiş. O oyunun kısa sürmesini isterse kısa olur. Uzun olmasını isterse uzun olur. Senden dilenci rolünü oynamanı isterse bu rolü bile ustaca oynaman gerektiğini hatırla. Keza sakat, memur ya da cahil rolü içinde aynı durum geçerli. Zira sana düşen, sana verilen rolü hayranlık uyandıracak şekilde oynamaktır. Rolü belirleyense başkası. Şimdi bunu ilk okuduğum zaman tabii akla insan direkt, hani her şey bizim için önceden ayarlanmış gelmiş gibi gözüküyor. Ben bunu böyle yorumlamıyorum. Ben bu arada biraz aykırı yorumluyorum. Onu da söyleyeyim. Yani stoacılığın intiharla ilgili de enteresan fikirleri vardır. Ben onların bazılarını da o şekilde yorumlamıyorum. Ama genel literatür, yani sadece Türk literatürü değil, dünya literatürü de benim gibi yorumlamıyor. Onu da söyleyeyim. Kendimi eleştireyim o açıdan. Ama ben öyle düşünmüyorum açıkçası. En azından belki de bir sonrakini görmeye çalışırım. Ya da dediğim gibi pozitif yorumlamaya gayret ediyorum. O da olabilir. Hani orada bir ayrıcalık yapıyor olabilirim sevdiğim için. Şimdi bunu neden söyledim? Hani bu neden bana farklı geliyor? Çünkü ben buradaki anlayışı senin ne yapacağın belli. Yani elinden gelen bir şey yok senin. Mantığında bir kadercilik olarak görmüyorum. Öncelikle şunu hatırlayalım. Bize Epiktetos sürekli ne diyor? Benim kontrolüm altında olan şeyler var. Kontrolüm altında olmayan şeyler var. Bir bunu hatırlayalım. Bir de yine Epiktetos'un iyi ve kötü ile ilgili fikirlerini hatırlayalım. İyi ve kötü neydi? Çok kısaca geçelim. İyi ve kötü yalnızca benim eylemlerimle alakalı. Yani ben herhangi birinin eylemlerini iyi ya da kötü diye nitelendiremem. Dolayısıyla doğa olayları mesela iyi ya da kötü değiller. Çünkü benim kontrolüm altında değiller. Burada aslında söylemek istediği biraz buna yaklaşıyor. Diyor ki bak bunlar benim kontrolüm altında değil. Yani birinin gerçekten bunları planlayıp bizi buraya sen dilenci olacaksın diye yolladığını ima ettiğini düşünmüyorum. Şunu söylüyor, diyor ki bak sen, mesela boyun posun neyse. Bu senin kontrolün altında değil. Ama bu önemli de değil. Çünkü ne olursa olsun, hangi rol olursa olsun, sen bunu en iyi şekilde oynaman gerekiyor zaten. Yani bu en iyi şekilde oynamak nedir? Doğaya uygun yaşamaktır. Yani dilenci de olsan sen aynı insan olmalısın. Zengin de olsan aynı insan olmalısın. Çünkü bu ilkeler, prensipler zaten ortak. Mesela Marcus Aurelius imparator, evet. İmparator eğitimi görürken bile bir hocası var onun. İki hocası var. Bir tanesi retorik hocası, bir tanesi de stoacı hoca. Mesela stoacı hocayı dinliyor. Dinlemek zorunda değil. Ötekini seçebilir. Lüks kıyafetler giyebilir. Ama bunu seçmiyor. Çünkü o diyor ki bir dakika benim imparator olmam benim pahalı giysiler giymek zorunda olduğum anlamına gelmiyor. Şimdi dilenci gibi mi geziyor derseniz hayır dilenci gibi gezmiyor. Ama zaten dilenciye de öyle gez diyen yok yani. Üstü başı normal. Zaten bunların da giydiği bir entarileri var yani. Dolayısıyla burada anlatılmak istenen aslında o. Yani bu kadercilikten öte bir mantık. Stoacılığın ben kaderciliğini böyle düşünüyorum. Önemli değil zaten. Şimdi bunu nasıl pekiştireceğim, bir şey daha var. Epiktetos yine bunu tamamen okumayacağım ama kâhine gitmekten de bahseder. Ama ondan sonra şunu söylüyor orada. Dediğim gibi özetleyeceğim biraz ama Enkeridyon'u okursanız zaten göreceksiniz onu. Epiktetos diyor ki ya kâhinin dediği geleceği bana söylese yani kâhin. Bana ne diyor bundan? Beni niye ilgilendirir ki diyor gelecek. Ben ne olursa olsun zaten nasıl davranmam gerektiğini bilmiyor muyum? Kadercilikle bunu söylüyorum aslında ben. Yani onların baktığı kadercilik mantığı bu. Şimdi kölelikle de ilgili bu benzer bir şey var. Onu da söyleyeceğim. Ama Epiktetos ya da Stoacılar diyor ki savaş mı çıktı? Ben yine iyi insan olmalıyım. Refah mı var? Ben yine iyi bir insan olmalıyım. Yine kendimi, toplumu, refahı gözetmeliyim. İşte efendim biri bana hakaret mi etti? Ben yine iyi insan olmalıyım. Beni iten kakan biri varsa ben onu itip kalkmamalıyım. Çünkü o yanlış. Stoacı inancına göre söylüyor. O zaman birinin beni itip kalkmaması hiç önemli değil. Kaderci bakışı bu adamların. İlgilenmiyorlar bile ne olacağıyla ilgili. Şimdi ilgilenmiyorlar derken koy vermişler manasını söylemiyoruz. Bakın o ayrımı dikkatli yapalım. Yani bu hem Budistlerde hem Stoacılarda böyle pasifist diye bazen şey olur. Pasiflik değil bu. Çünkü bu adamların yapmak istediğini yine tekrar edelim. Ne diyorlar bize? Anlatma diyor nasıl iyi bir insan olacağını. Ol diyor. O zaman bana zarar veren insan normalde biliyorsunuz ne diyor? Biraz önce bir şey dedim hatta. İnanıyorlar bunlara gerçekten. Yani özellikle Epiktetos için söylüyorum. Ne diyor mesela? Sana diyor kimse zarar veremez. Sen zarar verildiğini düşünürsün. Bu senin kanaatindir ancak diyor. Bu aslında çok önemli. Çünkü bu kardeşlik, arkadaşlık, yani düşünsenize böyle bakış açısıyla kavga tartışma bile çıkmaz. Çünkü karşınızdaki insan gerçekten tırnak içinde söylüyorum. Negatif ya da bize zarar vermek istiyor olabilir bu arada. Bu istekle bile bize davranıyorsa bizim yapmamız gereken nedir burada? Karşılık vermek mi? Bağırmak mı? Hayır. Öncelikle bir Markus'tan yola çıkalım. Ne diyordu? Kendine bak. Ben bunu yapıyor muyum acaba başkasına? Önce bu. Bu güzel bir şey. Bir ayna hani gibi. İki, bu karşımdaki insan bunu niye yapıyor? Bir nedeni var. Bunu da Budizmle birleştirebiliriz. Budizm ne diyordu bize? Herkesin içinde, beyninde bu tohumlar var. Hangi tohum sulanırsa o yeşerir. Demek ki bu karşımdaki insanın bir mutsuzluğu, bir rahatsızlığı var ki bana bu şekilde yaklaşıyor. Bu anlama geliyor. Ve bu sefer Epiktetos'un tabiri şu burada. Ben diyor başıma ne gelirse gelsin. Bunu iyiye çevirebilirim. Yani buradan bir yarar sağlayabilirim kendime. Yarar derken ama çıkardan bahsetmiyoruz. Ya öyle de denebilirim belki ama hani çıkar güzel bir kelime değil. Yarar daha güzel bir kelime. Çünkü diyor ki Epiktetos özellikle şunu söylüyor. Diyor ki bakın ne olursa olsun diyor. Onun üstesinden gelmemiz için sahip olduğumuz şeyler var. Biz diyor bunlara döneceğiz. Yani karşımıza böyle bir şey geldiği zaman mesela dördüncü, beşinci yapacağım şey de bu. Bir dakika ya. Ben aslında hazırlıklıyım bunun için. Doğa beni buna hazırlamış. Şimdi bana biri hakaret etti. Ben hakaret edebilirim. İtip kakabilirim. Gücüm daha fazla dövebilirim. Zarar verebilirim. Öldürebilirim. Hepsini yapabiliriz bunların. Bunlar da bizim yetilerimiz içinde. Budizmin aslında söylediği biraz bu. Hepsi var diyor senin içinde bunlardan. Ya aklımıza gelebilecek en vahşi şeyler bile var. Bunları insanlar yapıyor arkadaşlar. Yani haberlerde gördüğüm şeyler yalan değil. İnsanlar bunları yapabiliyorlar. Ama bunun bir nedeni var. Eğer akli melekeleri yerinde değilse o başka bir konu. Ama yerindeyse işte ne kadar kötü bir çocukluk geçirdiyse artık ne kadar büyük zorbalığa maruz kaldıysa artık değişmiş normları. Ve bunları anlamak için bu arada daha farklı kültürlere bakmanızı öneriyorum. Human diye bir belgesel vardı. Ben onun hangi bölümde izledim hatırlamıyorum. O karışık bir şeydi biraz ama. Mesela bir ülkede çok eşlilik var. Ve o insanların nasıl konuştuğuna dikkat edin. O kadar mesela kadınlar o kadar normalleştirmiş ki bunu. Çünkü normal onlar için. Onların kültürü böyle. İyi ya da kötü demiyorum. Ama bize çok yabancı gelen bir şey onlara normal gelebiliyor. Çünkü böyle çalışıyor aslında beynimiz. Yani insan bu. Neyle beslenirse ona dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla burada da öyle. Yani bu insanların hepsi yani hepimiz hor görmeyelim bu şekilde. Biz de eğer onun yaşadığı hayatı yaşadık biz de böyle bir şey olabilirdik. Böyle bir insana evrilebilirdik. Bunu düşünmemiz gerekiyor bizim. Her neyse. Ben sonuçta bununla ilgili başka bir podcast'te konuşmuştuk. Yani affedelim. Bu insanlara ceza vermeyelim. Bunlar herkese saldıra saldıra yollarda geçsin. Böyle bir şey ima etmiyorum. Pasifist değiliz dediğim gibi. Ama bizim amacımız iyi insan olmak. Ve hani kötülüğe kötülükle karşılık vermek iyi insan davranışı değil. Hatta Sadi Şirazi'ydi. Bir laf vardı. Daha önce de söylemiştik onu da. Hatta Instagram'da da var hani post olarak. Yani kötülüğe kötülük etmek kolay. Mert sen kötülüğe iyilikle karşılık ver diyor. Gerçekten iyi insan zaten her şey günlük güneşlikken herkes iyi. Şimdi şu örneği vereyim ondan sonra yine devam edeyim. Epiktetos diyor ki bize işte, ne olursa olsun üstesinden gelmen için sahip olduğun şeyler var. Güzel bir adam ya da kadın görürsen direnme gücünün, bu hepimizde olan güç işte, kendini tutmak olduğunu fark edeceksin. Tutabilirsin kendini diyor. Büyük bir sıkıntı yaşadığında gücünün dayanmak olduğunu fark edeceksin. Dayanabilirsin. Kötü sözler duyduğunda gücünün sabretmek olduğunu fark edeceksin diyor. Çünkü sabredebilirsin. Bize bunlar boşuna verilmedi. Ve daha önce de söyledim. Mesela hoşgörüyle ilgili söylemiştim. Her şey harika gidiyorsa ben hoşgörüyü ne zaman kullanacağım? Ben sabrı ne zaman kullanacağım? Ben ne zaman bir dayanıklılık göstereceğim bir şeye? Her şey harika gidiyorsa. Gitmeyecek her şey harika. Çok normal gitmemesi ama biz hazırlıksız değiliz bunlara. Bizim bunlara hazır olmamız için böyle yeteneklerimiz var artık. Tanrı verdi diyeyim, doğa verdi diyeyim. Nasıl inanıyorsanız. Bu elimizde var böyle bir şey. Dolayısıyla ben dediğim gibi Stoacılığın kadere bakışını bu şekilde yorumluyorum. Ama bu hani biraz belki de subjektif olabilir. Ama örnekler de vermeye çalıştım. Şimdi bu hani biraz önce döneyim, biraz sonra döneceğim dediğim şuydu. Hani bunlara biz sahibiz. Ve bunlara boşu boşuna sahip değiliz. Biz bunları gösterebiliyoruz. Ve bunları istersek yapabiliriz. Ama bunları kendimize hatırlatmamız lazım. Aynı diğer her şey gibi. Bir şey kullanmazsak körelir. Bunları kullanmamız gerekiyor. Kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Zaman harcamamız gerekiyor. Felsefe bizim boş zamanlarımızı dolduracak bir şey olmamalı. Felsefe bu. Nasıl yaşayacağımızı anlatıyor. Tabii bu felsefe derken Stoacılık, Sokratik bakış açısı, onların felsefi inancı mı? Yoksa modern felsefeye girersen hani varlık nedir falan. Biz onlardan bahsetmiyoruz şu an. Hani ben felsefe dediğim zaman bu Stoik bakış açısıyla söylüyorum. Bu arada bu Stoacılığın köleciliğe de yani kölelik kavramına bakışı da aslında buna benziyor. Şimdi bazı yerde görürsünüz işte madem o kadar Stoacılar böyle insancıl efendim niye köleliğe karşı çıkmadılar? Ya Stoacılar daha semavi dinler hani Hristiyanlık bile ortada yokken semavi dinler vardı da hani Hristiyanlık bile ortada yokken kadın erkek eşitliğinden falan bahseden bir öğreti bu. Dolayısıyla gerçekten çabalamışlar bir şeyler için. Köleliğe bakış açıları şu Stoacıların. Seneca'dan çok güzel bir şey söyleyeceğim. Buradan zaten bir ampul yanacak gibi düşünüyorum ben. Seneca diyor ki, açlığın sınırlarını açlık belirler. Yoksa seni köleliğe zorlayan şeyler büyük olmuş, küçük olmuş ne fark eder? Bu da bir şey gibi oldu. Şiir gibi. Kölelik sadece onu yap, bunu yap deyip karşında para vermekse hepimiz köleyiz şu an. Hangimiz iş yerinde baş kaldırabiliyoruz rahatlıkla? Bize bunları yap diyorlar ve bunları yapmıyor muyuz ve karşında para almıyor muyuz? O parayla gidip biz tek yaptığımız özgürlük şu. Nerede kalacağımızı biz seçiyoruz. Hani bir yatakhanede kalmıyoruz da bize git kardeşim hani istediğin evde kalabil diyorlar. Form değiştirmiş sadece. Çünkü stoacılar şunu diyor bize. Özgürlük zihinde olur. Özgürlük bedensel değildir diyor. Tabii zincire vurulmaktan bahsetmiyorum bu arada. O zaman kölelik de böyle değil zaten. Özgürlük diyor zihinde olur. Eğer zihnin özgür değilse zaten kölesin. Bedensel köle olman daha önemsiz diyor. Çünkü zihnin köle senin. Ve Seneca bundan özellikle zenginlikle alakalı konuşurken belki de hani bilmiyorum o şeyi ilgilenen varsa Seneca o konularda suçlanır. Sen zengin yaşadın zaten diye. Belki de kendini affettirmek için yazıyordur ama çok eleştirir ve bunları hep söyler. Zenginlikle ilgili hep bunu konuşur. Yani mutluluğu maddi şeylere dayandıramayız. Özgürlüğü de dayandıramayız bu şekilde. Dolayısıyla kölelik azat olmak, İşte istediğin her şeyi yapmak gibi düşünülmemeli. Stoacılar böyle düşünmüyor dediğim gibi. Kadere ve köleliğe bakışını hani ben bu şekilde biraz kafamda kuruyorum açıkçası. Çünkü o son şeyi yine söyleyeyim kölelikle ilgili. Orayı çok net söyleyemedim galiba. Şimdi siz zihinsel olarak köle olabilirsiniz. Neye köle olabilirsiniz? Maddi şeylere. Paranın kölesi olmuş olabilirsiniz. Hazlarınızın kölesi olmuş olabilirsiniz. Sizin hayatınızı artık onlar kontrol ediyordur. Çünkü Epiktetos başka konularda da söyler. Ne diyor? Eğer senin kontrolün altında olmayan şeyleri istersen, o şeyler kimin kontrolü altındaysa onun kölesi haline gelirsin. Onların köleliği bedensel kölelik değil. Zihinsel kölelik, bahsettikleri kölelik. Dolayısıyla diğerini önemli bile kabul etmiyorlar. Çünkü Epiktetos'un kendisi köleydi zaten. Ve bir kölenin bu okuduğumuz şeyleri yazabildiğini yani atalarından biri diyeyim Stoacılığın aslında. Tabii geç dönem Stoacılığın Epiktetos. Dolayısıyla bir köle diye küçümsenebilecek bir şey yok ortada. Çünkü adam köleydi evet ama zihni özgürdü. Dolayısıyla onlar önem verdikleri şey zihinsel kölelik. Ve zihinsel kölelik de aslında dediğim gibi hani çoğumuz değil miyiz biraz? Bir illüzyon özgürlüğüne sahibiz aslında. Her neyse o başka bir konu. Oraya girmeyeyim. Peki ne yapacağız o zaman? Şimdi Toplayalım. Ellerimiz tutuyor mu? Tutuyor. Ayaklarımız tutuyor mu? Tutuyor. O zaman biz belli prensiplerle yaşayacağız. Aynı Thich Nhat Hanh'ın dediği gibi. Ne yapabiliriz biz? Pozitif şeylerden bahsediyorum. Mesela gereksiz şeylerden kaçınalım der, değil mi? Bütün felsefeler der bunu. Hatta bugün Japon bir Beş Çember kitabı diye bir kitap var. Onu tekrar okudum. Orada da söylüyor. Gereksiz şeylerden kaçın. Yani bu hep aynı. Stoacılıkta da söyler. Budizmde de söyler. Nedir gereksiz şeylere bir örnek? Ağzımızı her açtığımızda biz örneğin. Düşünelim lütfen. Bu çok güzel bir örnek. Ağzımızı her açtığımızda bir şeyi yükseltecek şekilde mi konuşuyoruz? Hayır. Eğer bunu yapmıyorsak konuşmayalım. Bu kadar basit. Benim konuştuğum şey, eğer gerçekten o ortamı, o diyaloğu neyse artık, o hissiyatı, o ortamdaki enerjiyi diyelim, yükseltmiyorsa, aksine düşürüyorsa mesela, konuşmayalım o zaman. Bakın susmak bizim elimizde. Pozitif bir şey söylemek de bizim elimizde. Ellerimizle, ayaklarımızla, bedenimizle pozitif şeyler yapmak hep bizim elimizde. Ne yapacağız? Bunları yapacağız işte biz. Bize yanlış mı yaptılar? O onun hatası diyeceğiz. Bu onun problemi diyeceğiz. Anlamaya çalışacağız. Buradan yarar sağlayacağız. Epiktetos'un dediği gibi. Ben her şeyden yarar sağlayabilirim diyor kendime. Ne olursa olsun. Çünkü benim için bir idman oluyor o. Bakıyorum, kendime bakıyorum. Ben de böyleyim diyorum. Belki de benim de öyle hatalarım var. Onu fark etmemi sağlıyor o insan. Teşekkür etmemiz lazım belki. Ya da o insanı anlamaya gayret ediyoruz. Diyoruz ki sen neden böyle oldun? Ve bunu anlamadığımız sürece biz o insanı zaten kazandıramayız. Yani o insanı kazanamayız, pardon. Ve bize lazım olan şey insanları kazanmak. Bu çok önemli. Bakın bu mesela siyasi konularda da çok olur. Bir seçim konularında olur. Sadece siyasi seçimler değil de başka seçimlerde de. Belirli sayıda insan varsa eğer bir ortamda, o zaman bize lazım olan şey, eğer biz doğru olduğumuza inanıyoruz. Herkes kendi doğru olduğuna inanıyor ama insanların bize gelmesidir. Biz dışarıdan adam getiremiyoruz zaten. Mesela ülkeyi düşünelim. 80 milyon insan var. Biz şimdi bu sayılar lehimize dönsün diye 10 milyon insan getiremeyiz. Bizim yapmamız gereken sahip içinde bulunduğumuz ortamdan insan kazanmak. Çünkü dünya olarak bakmamız lazım. Biz insan kazanmak istiyoruz ve insan kazanmak için o insanlardan nefret etmemeliyiz. O insanlara kötü sözler söylememeliyiz. O zaman hiç kazanamıyoruz. Kazanamayacağımız gibi kendi içimizi de kötü besliyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız biz? Biz insan kazanmaya çalışacağız. Nasıl çalışacağız buna? Doğru olanı yaparak. Ama doğru olan, unutmayalım, daha önce de hep konuşuyoruz yani, bitmez yoksa konuşma. Patavatsızca sen bunu yanlış yapıyorsun diye bir insanların suratına konuşmak değil. Hayır. Doğru olan kazanmaya çalışmak. Bizim amacımız bu olmalı. Çünkü bizim amacımız en azından stoacılık olarak toplumsal bir yükseliş. Sadece bizim değil. Sadece ben kendi kendime çok şey öğrenebilirim. Ne işe yarayacak bu? Toplum olarak bilmemiz lazım. Toplum olarak gelişmemiz lazım. Bunun için de kazanmamız lazım birbirimizi. Umarım anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Çünkü buna gerçekten inanıyorum ama çok güzel dile getirmiş olamayabilirim. Çok da emin olamadım şu an kendimden. Ama bu verdiğim örneklerin de hani altını doldurduğumu düşünüyorum. Söylediğim şeylerin. Dolayısıyla bunu yapmaya çalışalım ya. Bunu hatırlamaya çalışalım. Çok önemli. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Yine planım olmayan ama bu, hatta keşke bunu her gün bir yere açıp okusak. Duvara falan yazsak. Çok güzel. Çünkü ya çok da zaman geçmiş ama bir iki dakika daha konuşayım. Öfkeyle ilgili ayrı bir podcast çekmek lazım. Seneca da çok konuşuyor öfkeyle ilgili. Ama bence en güzeli bu. Çünkü öfke sadece küçük bir parça gibi. Önemli olan kontrolün verilmesi. Epiktetos bize şunu söylüyor. Diyor ki, bedeniniz karşınıza çıkan birine teslim edilse kızarsınız. Ancak aklınızı karşınıza çıkan birine teslim etmeniz sizi utandırmıyor mu? Hele ki size hakaret ettiğinde rahatsızlık veriyor ve canınızı sıkıyorsa. Şunu lütfen hatırlayalım. Her birine kızdığımızda ne dedik biraz önce mesela? Elimizde olmayan şeyleri başına verirsek, pardon, elimizde olmayan şeyleri istersek, onlar kimin elindeyse onların kölesi oluruz. Peki bizim mutluluğumuz kimin elinde? Bizim iyi hissetmemiz kimin elinde? Bizim sükunetimiz kimin elinde? Gerçekten bizim sükunetimiz dışarıdan geçen bir arabanın kornasında mı? Ya da birinin hakikaten yere çöp atmasında mı? Birinin yürürken bize omzunun çarpmasında mı? Bizim sükunetimiz bu kadar hassas mı? Olmamalı. Bunu hatırlayalım. Diyelim ki bir dakika, bu mu gerçekten? Yani bu olay benim nasıl hissettiğimi bu kadar kolay etkileyebiliyor mu? Ben bu kontrolü buraya neden veriyorum? Bunu da düşünelim istiyorum. Hani konudan çok alakalı değil belki ne yapıyoruz ama aslında bağlı tabii. Çünkü pozitif olmazsak eğer, bunları hatırlamazsak hani insanları kazanmamız gerektiğini, o zaman bu öfkeli davranışlarda, atak davranışlarda, atak derken agresif manasında, o zaman onlarda da o şekilde davranmaya başlıyoruz. Ama ne zaman ki önemli olanın kazanmak olduğunu anlarsak, o insanı kazanmak yani, o zaman bunun öfkeyle, agresiflikle ya da agresyonla olmayacağını hatırlayabiliriz. Onun için buna da dikkat edin lütfen. Kimin eline ne kadar güç veriyoruz biz ve neden veriyoruz? Bu üstüne düşünmesi gereken bir şey bence. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.